Ayrım 29, sayfa 402. Dolap. İstanbul 2016. Yüzü maskeli üçüncü bir adam daha katıldı malikaneyi basan iki kişiye. Konuşma şeklinden anlaşılıyordu ki liderleriydi. Diğerleri eve dalıp ona yol açarken o dışarıda bahçede beklemiş olmalıydı. Herkes dediğimi yaparsa kimsenin canı yanmaz diyordu adam şu anda. Sesi ne öfkeliydi ne heyecanlı. Soğuktu sadece, mesafeliydi. Seçim sizin. Peri hala mutfak ile salon arasındaki ufak geçitteydi. Bir ara mutfağa kaçmayı düşündüyse de vazgeçti. Salondan fark edilebilirdi. Gayri ihtiyari bir adım geri gitti. Elleri arkadaki aynanın yüzeyini hissetti. Hafifçe oynadı yüzey. Ayna zannettiği şeyin bir gömme dolabın kapağı olduğunu anladı. Dikkatle açtı dolabı. İçeride paltolar, kutular, ayakkabılar, şemsiyeler vardı. Hiç düşünmeden girdi, usulca kapıyı kapattı. Karanlıkta büzüşüp top oldu. Tıpkı çocukken yaptığı gibi hayatında bir kez daha gardıroba saklandı. Bir dakika ya geçti ya geçmedi. Birileri, "Çıkın mutfaktan hepiniz, şimdi çabuk!" diye bağırarak koridorda koşturdu. Çalışanları topluyorlardı. Aşçı, yardımcısı, hizmetçiler ve bu akşam için tutulmuş garsonlar hepsi derdest edildi. Aceleci ayak sesleri, ağır botların yere vuruşu, bastırılmış fısıltılar, korkular. Dolabın içinde Peri telefonunun sessiz düğmesine bastı. Annesine mesaj yazdı. Polisi ara, çok acil. Soygun var. Nerede olduğumu biliyorsun. Kahretsin diye düşündü gönderir göndermez. Selma ertesi sabaha kadar görmeyebilirdi mesajı. Muhtemelen yatmış uyumuştu bu saatte. Neyse ki Deniz kardeşleriyle güvendeydi şimdi. Ama Adnan içerideydi. Kocası, en iyi arkadaşı, yüreği sızladı. Küt diye bir ses duydu. Bir kadın çığlık attı. Histerik bir kahkahayı andıran bir feryat yükseldi. Meşhur gazetecinin kız arkadaşı olmalıydı. Geldiklerini göremedin mi? Bir de kendine medyum diyorsun, kıçımın medyumu. Kapa çeneni kadın diye bir ses duyuldu. Titriyordu Peri. Kimdi bu adamlar? Terörist mi? Mafya mı? Hırsız mı? İş adamının terastaki sözlerini hatırladı. Gösterişli evinin yaldızlı ışıklığında kim bilir ne karanlık sırlar saklıyordu. Dünya tehlikelerle doluydu. Çelişkiler ve çatışmalar her köşe ardında kol geziyordu. Geçmişte yaptıklarımıza nispet bir tür ilahi ceza mıydı yaşadıklarımız, yoksa keyfi bir yazgının kaypaklığı mıydı? Eğer keyfilik esassa bu alemde, daha iyi bir insan olmaya gayret etmenin anlamı var mıydı? Peri iyi biri olmaya çalışmıştı. Yıllar önce sevdiği ve kalbinin el değmemiş bir kuytusunda hala sevmeye devam ettiği erkek dışında herkese iyi davranmıştı. Azur, kafa karışıklığının değerli olduğunu öğretmişti ona. Ama ya karışık olan kafalarımız değil dünya ise, kainat ise, ya ortada bir düzen nizam yok da sadece ve sadece kaos varsa? Telaş içinde polisi aradı. Bir memur açtı ve anında soru yağmuruna tuttu Peri'yi. Sanki tanık değil de suçluymuş gibi davranıyordu ona. Peri olabildiğince alçak sesle sözünü kesti adamın. Silahlı adamlar var diyorum. Duyamıyorum hanımefendi. Daha yüksek sesle konuşun diye azarladı memur. Peri adresi vermeye çalıştı. Siz şimdi neden o evdesiniz dedi memur. Misafirim diye fısıldadı. Silahları var adamların, polis gönderin. Evin neresindesiniz diye sordu memur ama yanıtını beklemedi. Adını, ne iş yaptığını, nerede yaşadığını bilmek istiyordu. Gereksiz, fuzuli sorular. Bunca zamandır düzgün bir vatandaş olmuştu Peri. Ama devletin veri tabanında dijital bir varlıktı o. Hikayesi olmayan bir sayıdan ibaretti. Herkes gibi. Nihayet polis memuru, peki dedi, bir ekip yolluyoruz. Ardından şarjı kontrol etti Peri. 10-15 dakika kadar idare ederdi. Ondan sonra ne olacağını kestiremiyordu. Diğerleriyle birlikte rehin mi alınacaktı, yoksa polis gelip onları kurtaracak mıydı? Belki de şarj bitene kadar çatışma çıkacak ve her şey Türk burjuvazisinin son akşam yemeği bitmiş olacaktı. Gözleri doldu. Hayat insana adaletsiz geliyordu ama en büyük adaletsizlik aslında ölümdü. Eli yeniden zonklamaya başladı. Dışarıda kocası ve arkadaşları rehin tutulurken, İçeride paltolar, ayakkabılar arasında karanlıkta sıkışmışken Şirin'in verdiği numarayı telefon ekranından vuran ışığa tuttu. Azur'u aradı. Yüz karası. Oxford 2016. Profesör Azur her akşam gün batarken yürüyüşe çıkıyordu. Kadim patikaları izleyerek, ormanlık alanlardan geçerek, yokuşlu çiftlik arazilerini aşarak kilometrelerce yürüyordu. Açık havada bir berraklık geliyordu zihnine. Afaki fikirlerden arınıp derinlemesine düşünebiliyordu. Beşer tuhaf mahluktu. Utanca ve yüz karasına bile uyum sağlayabilen. Hiç ummadığı şeyler geçmişti başından. Başkaları tarafından ayıplanmış, yargılanmış, dışlanmıştı. Alaylara, dedikodulara konu olmuştu. Şayet gençliğine dönebilseydi, o zamanlar birisi çıkıp da ona çok sevdiği akademide barınamaz hale geleceğini söyleseydi, inanmazdı herhalde. İnansa öyle bozulurdu ki morali. Böyle bir felaketle başa çıkamayacağını sanırdı. Aslına bakılırsa genç Azur böyle bir şerefsizliği yaşamaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylerdi muhtemelen. Ama buradaydı işte. Skandalın üstünden 10 yıldan fazla zaman geçmişti. Yüreğinin derinliklerinde ne kadar yaralı olduğunu inkar etmese de hala hayattaydı. Başkalarının ne düşündüğünü umursamamayı öğrenmişti. Zor yoldan. 14 yıl önce hocalık görevini bırakmaya mecbur kalmıştı. O zamandan beri bir vakitler yuvası bildiği okuluyla bağlarını gevşek de olsa devam ettirmişti. Bir türlü kesilip atılamayan duygusal bir göbek bağı gibi. Gelip yeniden ders vermesini talep eden çıkmamıştı. O da fakültesini ve bölümünü zorda bırakmamak için geri dönmeye uğraşmamıştı doğrusu. İstese Amerika'ya ya da Avustralya'ya gidip sil baştan başlayabilirdi ama kalmayı seçmişti. İdari sorumluluklar ve ders yükü olmayınca okumaya, araştırmaya ve yazmaya daha çok zaman ayırabilmişti. Buna bir de ruhunu saran ateş eklenince o motivasyonla kitap üstüne kitap yazmıştı. Yıllar içinde yayınlanan her eser ona daha çok şan şöhret sağlamıştı. Dünyanın her yerinden okurları, takipçileri vardı. Öyle ki şayet akademik hayatta kalmış olsa bugün bulunduğu yere asla gelemezdi. Plutarkos haklıydı belki de. Kader, kılavuzluğuna razı olanları ellerinden tutup yönlendiriyordu. Kendisi gibi, ona direnenleri ise zorla sürüklüyordu. Cumbalı pencereleri ormana bakan o evde oturuyordu hala. Bahçede yemeklik otlar, sebzeler, meyveler yetiştiriyor, yalnızca bir avuç insanla ahbaplık ediyordu. Yemek pişirmeyi seviyordu. Hayatı sessiz ve düzenliydi. Öyle de kalmasını arzu ediyordu. Sevgilileri oluyordu arada. Yatağını paylaştığı kadınların üniversiteyle bağlantılı olup olmaması önemli değildi artık. Kuşlar kadar özgürdü. Tuhaf ama toplum tarafından haksız yere dışlanmanın, damgalanmanın insanı özgürleştiren bir tarafı vardı. Saygınlığını, itibarını yitirince hafifliyordu insan. Tüm rollerden arınıp kendi içine dönüyordu, istese de istemese de. Arada sırada onunla söyleşi yapmak isteyen bir gazeteciden ya da görüşleriyle ilgili tez yazan bir öğrenciden bir telefon ya da e-posta geliyordu. Bazısını kabul ediyor, bazısını reddediyordu. Başlarda mahremiyetine sızmaya hamle eden herkesi inatla geri çevirmişti. Aradan geçen zamana rağmen ona soracakları ilk sorunun o eski skandalla ilgili olacağını biliyordu. Söyleşi sırasında sormasalar bile yazılarında bundan söz ediyorlardı. Reddedebildiği sürece reddetti. Ama bu ulaşılmazlık onu daha gizemli kıldı okurlarının gözünde. Senelerdir onu takip eden, ürettiği her satırı okuyan ve paylaşan sadık bir okur kitlesi vardı. Bir gazetecinin dediği gibi, zamane düşünürleri arasında hem nefretten hem sevgiden payını en çok alan oydu. Spinoza öldükten sonra başka köpek edinmek istemedi. Bu karar uzun sürmedi. Tasmasına tirşe bir kurdele takılmış, 2 aylık bir Rumen çoban köpeği yavrusu belirverdi bir gün kapısında. Şirinden doğum günü armağanı. Her yanı duman rengi beneklerle kaplı, sık tüylü, pofuduk, beyaz bir postu vardı. Ormanlarda, çayırlarda koşmak için yaratılmış bu hayvan sakin ve akıllıydı. Görür görmez kanı kaynadı bu köpeğe. Ona her konuda tanrı, dünya, insanlık, karamsarlığıyla nam salmış Rumen felsefecinin adını verdi. Hem ruh haline uyuyordu bu isim. O, o gün bugündür yürüyüşlerinde Azur'a Sioran eşlik ediyordu. Bu sabah kocaman karnı ve alev alev yanaklarıyla Şirin çalmıştı kapısını. Hamilelikte kimi kadınlar adeta bir hale taşırdı. Şirin de onlardandı. Günahkar bir azize tablosu olsa Şirin olurdu herhalde ortasında. Geleceksin değil mi? Lütfen hayır deme. Yıkarım vallahi ortalığı dedi. Kavun içi oje sürünmüş manikürlü tırnaklarını masaya vurarak. İyi bir akademisyen olmuştu Şirin. Skandaldan sonra Amerika'ya Princeton Üniversitesi'ne gitmiş, sonra da dönüp eski okulunda ders vermeye başlamıştı. Azur'la aralarındaki yaş farkına, alakasız hayat tarzlarına ve bir zamanlar sevgili olmalarına rağmen dost kalmışlardı. Bugün üniversiteye son derece tartışmalı bir konuşmacı geliyordu Hollanda'dan. Oxford Uni'nin neredeyse 200 yıldır birbirinden farklı fikirlere sahip konuşmacıları davet ederdi. Ama kimse bu gelen adam kadar yaygara koparmamıştı şimdiye dek. Bak, bu Hollandalı vaiz korkunç bir tip. Irkçı, kadın düşmanı, eşcinsel düşmanı, göçmen düşmanı, İslam düşmanı. Zavallım ona görse kalp krizi geçirirdi. Faşist herif ve dini kullanıyor. Utanmadan diyor ki, Tanrı kelamını getirdim size. Azur gülümsedi. Bu heriflerden çok var. Alışsa niye edersin? Alışmayacağım dedi Şirin. Lütfen gel. Benden ne bekliyorsun canım? Benim orada olmam kime ne ifade edecek? Hele o herife. Onların gözünde yüz karasıyım. Ayrıca Tanrı konusunda tartışmayı bıraktım. Yapmıyorum artık. Zerre kadar inanmıyorum buna. Gel işte lütfen. Şirin gittikten sonra kendine bir çay yapıp mutfak masasına oturdu. Dışarıdaki çınar ağacının yapraklarından süzülen gün ışığı hüzmesi yüzüne alacalı desenler düşürdü. Biçimli hatlarını ortaya çıkardı. Yerel bir gazete katlanmış duruyordu yanında. İslam, mülteciler, Avrupa Birliği, eşcinsel evliliği, dünyanın ahvali gibi konularda tartışmalı görüşleriyle bilinen Hollandalı düşünürle ilgili bir yazı vardı gazetede. Tanrı ile doğrudan temas içinde olduğunu iddia ediyordu adam. Ayrıcalıklı bir kulüp üyeliği gibi. Azur çay fincanını kaldırınca gazetede tam konuşmacının başının etrafında dairevi bir iz kaldı. Şimdi gerçekten kutsal görünüyor diye düşünüp gülümsedi Azur. Ani bir kararla kalkıp ceketiyle araba anahtarlarını aldı. 20 dakika sonra cam göbeği berrak asuman altında silüeti görülen binaya yaklaşırken dışarıda toplanmış bir grup öğrencinin ellerinde pankartlarla konuşmacıyı protesto ettiklerini gördü. Öğrenciler Hollandalı vaizin üniversite topraklarına sokulmamasını talep ediyorlardı. Bir oğlan yolunu kesti. Birinci sınıf öğrencisine benziyordu. Azur'u tanımadı. Bu canavarı durdurmak için imza kampanyası başlattık. İmzalar mısınız? İngilizcesi aksanlı ama ahenkliydi. Biraz geç değil mi dedi Azur. Adam 10 dakika sonra konuşmaya başlayacak. Fark etmez. Yeterli sayıda imza toplayabilirsek böylelerini bir daha davet edemezler. Bu arada içeri dalıp konuşmasına engel olmayı planlıyoruz zaten. Bir tükenmez kalemle bloknot uzattı. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm dedi Azur. İmzalamayacağım. Küçümseyici bir ifade gezindi genç adamın yüzünde. Hadi ya, ben de sizi adam sandım. Demek bir faşiste hak veriyorsunuz. Hak verdiğimi söylemedim, tam tersine. Ama dinlemedi bile öğrenci. Dönüp hızlı adımlarla uzaklaşmaya başladı. Azur kararsız kaldı bir an. Bekle, arkasından gitti aceleyle. Öğrenci durdu, şaşırmıştı. Sen Müslümansın değil mi? İhtiyatlı bir baş sallama, evet anlamında. Mevlana okumuşsundur herhalde. Şu dizeyi hatırlar mısın? Her zahmete, meşakkate kızar, kinlenirsen nasıl cilalanır, parlar ruhunun aynası. Birebir böyle değildi ama bu minvalde bir sözdü. Ne? Demek istediğim, bırak konuşsun bu berbat herif. Fikirlere fikirlerle direnilir. Kitaplara daha iyi, daha sağlam kitaplarla cevap verilir. Mizaha karşılık mizahtır. Ne kadar aptal olurlarsa olsunlar, insanları veto edemez, susturamayız. Öyle yaparsak esas biz faşistleriz, anlıyor musun? Konuşmacıları yasaklamak çözüm değil, bilhassa üniversite ortamında. Özgür düşünceyi, çoğulculuğu bastıramayız. Tavsiyelerini kendine sakla dedi oğlan. Kimsenin benim dinime, kutsalıma hakaret etmeye hakkı yok. Konuşturmam böylelerini, sustururum anında. Ama düşünsene, bu adam nefret diliyle konuşuyor. Sen o dilden cevap verirsen onu güçlendirirsin. Nefretin üstüne çıkan yeni bir üslup bulabilirsen şayet özgürleşirsin. Hakarete hakaretle değil, idrak ve bilgelikle yanıt vermeliyiz. Bu da mı senin Mevlana'dan? Hayır, onun can dostu Şems'ten. Umurumda değil, beni rahat bırak dedi genç adam ve arkadaşlarına gidip onlara bir şeyler fısıldadı. Hepsi dönüp Azur'a dik dik baktı. Niye tutamıyordu dilini? O dil ki hayatı boyunca yeterince bela açmıştı başına. Parmaklarını saçlarının arasından geçirip Oxford Union binasına girdi. Girişte konuşmanın başlığının yazılı olduğu bir poster vardı. Avrupa, Avrupalılara aittir. Bazı meslektaşları arkalardan el salladı ona. Bazıları da görmezden geldi. Utanç bir görünmezlik peliniydi. Toplum içine çıkınca sırtına takıyordu. İnsanların başkalarını ne kolay yargılayıp dışladıklarını görmek canını yakmıyordu artık. En azından eskisi kadar. Böyle zamanlarda Peri gelirdi aklına. İstanbul'da ne yaptığını, kendine nasıl bir hayat kurduğunu merak ediyordu. Azur senelerce sürecek bir yüz karasına mahkum olduysa, Peri de senelerce sürecek bir vicdan azabına mahkum olmuştu mutlaka. İnsan ruhu için hangisinin daha beter olduğunu kim bilebilirdi? Geldiğini gören Şirin ayağa kalkıp bir elini karnına koyarak el salladı. Heyecanı öyle dokunaklıydı ki hüzünlendi Azur. Onu itham eden korkaklar, yalancılar değildi Azur'un dirayetini kıran. Her şeye rağmen onu terk etmeyen, sevmeye devam eden insanlardı. Adını temize çıkarmasını beklemişti onlar hep. Azur ise bunu yapmayı reddetmişti. Eski dosyaları açmak Peri'yi zora sokardı. "Teşekkür ederim," dedi Şirin. "Geleceğini biliyordum. Erken çıkacağım. Bu herife fazla tahammül edemem." Ona hak verdi Şirin. Konuşmacı az sonra sahneye çıktı. Pekmez köpüğü, kaşmir bir takım vardı üzerinde. Kravatsızdı. 30 dakika boyunca Batı uygarlığını bekleyen tehlikelerden bahsetti. Sesi hesaplanmış bir ritimle tırmanıp alçalıyor, ara sıra boğuk bir fısıltıya dönüyor, korku yaratacağını bildiği sözcüklere gelince yeniden yükseliyordu. Irkçı olmadığını iddia etti. Hele yabancı düşmanı hiç değildi. En sevdiği pastaneyi bir Arap çift işletiyordu. Doktoru Pakistan kökenliydi. Ama Avrupa'nın kapıları sıkı sıkıya kapatılmalıydı. Tek çözüm buydu. Avrupa kıtası evleriydi onların. Göçmenlerse yabancıydı. İnsan yabancıları pat diye evine davet etmezdi. Dışarıda kalsınlar, ait oldukları yerde. Belagatliydi adam, zekiydi. Tüm demagoglar gibi ne zaman espri patlatacağını biliyordu. Avrupa'nın sorunu Tanrı'yı terk etmiş olmasıydı. Dinsizleşmişti koca kıta. Tarihi bir hataydı bu. Kurtarıcı Tanrı'yı geri getirmenin, akademik dünyaya ve kamusal alana geri getirmenin zamanıydı artık. Din kamusal alana hakim olmalıydı. Özgürlükler tanrısızlıkla karıştırılmamalıydı. Barbarlar kapıya dayanmışken Avrupa saçma sapan konuları, eşcinsel evliliği gibi mesela, tartışarak zaman kaybediyordu. İnsanlar eşcinsel olmayı seçebilirlerdi ama bunun sonuçlarına da katlanacaklardı. Evet, seçimdi bu. Doğuştan olamazdı. Evlenmeyi, Tanrı'nın bir kadınla bir erkek arasında diye açık açık tanımladığı mukaveleye imza atmayı talep edemezlerdi. Şu anki karmaşa, terörizm, mülteci krizi, finansal kriz, Tanrı'nın insanlığa verdiği derslerdi. Dinden imandan çıkınca işte böyle belalara, musibetlere yakalanırdı toplumlar. Tanrı burada arkadaşlar. Onu üniversitelerden sürmeye çalıştılar. Laiklik adı altında dini bastırdılar. Ama o bütün ihtişamıyla burada. Ben yalnızca naçizane sözcüsüyüm. Benim ağzımdan ne duyuyorsanız bilin ki Tanrı kelamı. Dinleyenler arasında oturan Azur dayanamayıp yüksek sesle güldü. Cüretkar sesi salondaki sessizliği delip geçti. Tüm gözler ona çevrildi. Konuşmacınınkiler dahil. Vay vay, kimi görüyorum karşımda? Yanılmıyorsam Profesör Azur teşrif etmiş, varlığıyla şereflendirmiş, dedi konuşmacı alaycı. Artık profesör değil gerçi. Seyirciler, meslektaşlar ve öğrenciler daha iyi görebilmek için boyunlarını uzatırken dalga dalga fısıltılar yayıldı salona. Azur usulca ayağa kalktı. Yanında oturan Şirin'in yüzü bir hayaletinki gibi bembeyaz olmuştu. Haklısınız, artık ders vermiyorum. Dudaklarını bükerek, evet duymuştum, dedi konuşmacı. Hollanda'daki bizlere kadar ulaştı haberler. Halden anlarmış gibi sahte bir gülümseme yayıldı yüzüne. Ama biliyorum ki Yüce Tanrı seni nedamet ışığıyla aydınlatabilir. Günahlarının affolması için dua edeceğim ben de. Almayayım senin duanı, dedi Azur. Hem karanlıkta olduğumu kim söylemiş? Belli oluyor. Azur dimdik durdu. Velev ki günahkarım. Velev ki kötü olan ne varsa bende mevcut. Ama eğer Tanrı varsa ve dediğin gibi yol gösteriyorsa, o zaman hepimiz umutlanabiliriz. Çünkü belki gün gelir, senin gibi örümcek kafalı yobaz bir herifi bile değiştirebilir. Belki gün gelir, sen de sıyrılırsın ön yargılardan, kim bilir. Aman ne şahane, dedi konuşmacı. Bir gün tartışalım herkesin önünde, keyifli olur. Ama şu anda izninle buraya beni dinlemeye geldi insanlar, seni değil. Ve böyle dedikten sonra Azur'u orada öylece dikilir halde bırakarak konuşmasına devam etti sahnedeki adam. Gece eve döndüğünde ürperdi Azur. Duvarlardaki fotoğraflar, şöminenin etrafındaki çiniler, rahmetli karısının portresine bir öpücük yolladı. Önceki günden kalan lazanyasını buzdolabından çıkardı, ısıttı. Yarısını köpeğine verdi. Tam o sırada telefon çalmaya başladı. Bilmediği bir numaraydı, uluslararası sanki. Kimseyle konuşacak havada olmadığı için açmamaya karar verdi. Birden kesildi ses. Ölümcül bir sessizlik çöktü. Ayaklarının dibindeki siyoran hafifçe sızlandı. Sonra telefon yeniden çalmaya başladı. Bu kez içinden bir ses cevap vermesini, önemli olabileceğini fısıldadı. Ahizeyi kaldırdı. Hattın diğer ucunda, İstanbul'da Peri vardı. 3 tutku. İstanbul 2016. Tüm konuklar ve çalışanlar yukarıya çalışma odasına götürülmüşlerdi. Gömme dolabının içinde Peri ayak seslerini duymuştu. Ama şimdi katıksız bir sessizlik hakimdi malikaneye. Çalmasını beklerken sımsıkı tuttu telefonu. Derken aniden Azur'un sesini duyunca soluğu kesildi. Alo? O tanıdık tını yüreğine dokundu. Dili pare pare oldu adeta. Ortak geçmişlere sıvıya dönüştü, sızdı yaralarına. Konuşamadı bir an. Alo, kiminle görüşüyorum? Kelimeler öyle delice bir hızla terk etmişlerdi ki Peri'yi. Neredeyse kapatacaktı telefonu. Ama kendinden kaçmaktan yorulmuştu artık. Korkularıyla, arzularıyla yüzleşme vaktiydi. Azur, benim, Peri. Peri diye tekrarladı Azur. Ve sanki ismini zikretmek ağır gelmiş gibi duraksadı. Peri'nin kalbi çarpıyordu. Aklı yerinde duramıyordu. Ama yeniden konuştuğunda sesi sakindi. Daha önce aramalıydım. Korkağın tekiyim. Azur sessiz kaldı. Bir gün bu anın geleceğini biliyordu ama plan yapmamıştı. Ne güzel sürpriz sesini duymak, dedi sonunda. Sanki bir şey daha diyecekti ama fikrini değiştirdi. İyi misin? Pek değil, dedi Peri ama daha fazla açmadı. Evde silahlı adamlar olduğunu söylemedi. Pili bitmek üzere olduğu için bu konuşmanın aniden kesilebileceğini de. Geri plandan bir köpek avlaması işitti aniden. Spinoza mı? Spinoza öldü canım. Daha iyi bir dünyaya göç etmiştir diye umuyorum. Peri ağlamaya başladı sessizce. Sana bir özür borçluyum Azur. Kurulun önünde konuşmam gerekirdi. Benim intihar teşebbüsümde senin kabahatin yoktu. Kendini suçlama, dedi Azur yumuşak bir edayla. Mantıklı karar verecek durumda değildin. Ayrıca çok gençtin. Yeterince büyüktüm. Ben de daha dikkatli hareket etmeliydim. Bunu duymayı beklemiyordu Peri. Demek korktuğu gibi ondan nefret etmemişti Azur bunca zaman. Onun yerine kendini suçlamıştı. Son kitabını okudum, demek istedi Peri. O zamandan beri yayınladığın her eseri okudum. Değiştin. Üslubun bile farklı. Üçüncü yola inanmıyorsun artık. Neden? Duruldun, sakinleştin sanki. Eskisi gibi ateşli değil sözlerin. Ama bilemiyorum, bu iyiye mi alamet? Yoksa tutkunu mu yitirdin? Umarım öyle değildir. Bunların hiçbirini söyleyemedi. Üst katta koşturan ayak sesleri duyuldu birdenbire. Bir patırtı uzaktan uzağa. Kısa bir kargaşa. Ağır bir şey yere düştü. Belki bir eşya, belki bir beden. Birisi çığlık attı. Bir silah sesi delip geçti havayı. Peri titremeye başladı. Soluğu hırıltılı çıktı. Neydi o, diye sordu Azur. O, hiçbir şey, kekeledi. Çocukluğunda bazen yaptığı gibi. Neredesin sen? Silahlı heriflerin bastığı lüks bir yalının içindeki bir gömme dolaptı. Hayır, böyle bir şeyi ona söyleyemezdi. Peri'nin aklından geçenlerden de, içinde bulunduğu badireden de habersizdi Azur. Seninle tanıştığımda, dedi, bu kız bunun farkında değil ama içinde Bertrand Russell'in bahsettiği 3 temel tutkuyu taşıyor diye düşündüm. Aşk özlemi, bilgi arayışı ve başkalarının hüzünlerini sırtında taşıma eğilimi. Peri'nin yüzü bulutlandı. Her üçü de mevcuttu sende, dedi Azur. Aşka duyduğun hasret engindi. Öğrenmeye ve bilime olan saygında. Başkalarına duyduğun merhamet derindi. Bazen kendini hiçe sayma pahasına. Kaygılandım senin için. Ama aynı zamanda kızdım belki de sana. Sende bir zamanlar tanıdığım bir kadını gördüm. Karın mı? Diye sordu peri ihtiyatla. Hayır canım. Nur isminde bir kadındı. Benim için çok özeldi. Seni de tıpkı onu incittiğim gibi incitebileceğimden endişe ettim. Gerçek şu ki ben beni sevme talihsizliğine düşen herkesi üzdüm, hırpaladım. Şirin hariç. Doğru. O yenilmezdi, öyle görünüyordu. Gençti ama güçlüydü, inatçıydı. Onun yanında endişelenecek bir şey yoktu. Sanki asla kötü bir şey olmazdı ona. Suçluluk duygusu barındırmayan bir aşk istedin. Belki, dedi Azur. Gördün mü bak, sen Tanrı'dan özür bekliyordun. Bense Tanrı'dan özür dilemenin yollarını arıyordum gizlice. Telefonun pili siyahtan kırmızıya döndü. Rica etsen bir şey yapar mısın, dedi peri. Söyle bakalım. Şimdi bir ders daha yapalım, son bir kez. Azur güldü. Ne demek istiyorsun, ne hakkında? Aşk, arayış ve affetmek hakkında, diye fısıldadı. Bir de bilgi. Ama bu kez hoca ben olacağım, sen de öğrenci. Not tutmam şart mı, dedi muzipçe Azur. Dinliyorum can kulağıyla. Pekala, dedi peri. Bugünkü dersimiz İbn Arabi ve İbn Rüşd üzerine. Bu iki alim ilk kez karşılaştıklarında İbn Rüşd saygın bir filozof, İbn Arabi ise genç bir öğrenciydi. Her ikisi de kitaplara, ilme ve aşka düşkün olduklarından birbirlerini hemen anladılar, kavradılar. Ama çok farklıydılar. Nasıl farklı? İnsan kendisine mikrokozmos ve kainata makrokozmos dair bilgisini nasıl artırır? İbn Rüşd'ün buna yanıtı tefekkür yoluylaydı. Oysa İbn Arabi gizemci anlayışlara açıktı. İkisi karşılaştıklarında İbn Rüşd İbn Arabi'ye sordu. Hakikati akılla, mantıkla mı ortaya çıkarırız sence? Peki İbn Arabi ne dedi? Hem evet hem hayır, dedi. Evet ile hayır arasında ruhlar maddelerinden uçar, başlar da bedenlerinden. Öyle, dedi. Açıkla, anlayamıyorum. Ben hep evet ile hayır arasındaki eşikte oldum. Kafamı karıştırdı. Ruhumu bulandırdı bu durum. Ama beni ben yaptı. Aynı zamanda yalnızlığımı artırdı. Derin bir soluk aldı. Sisin içindeki bebekten söz ettim sana. Eğer halüsinasyon değilse, senin daha önce bilmediğin türde bir bilgi çeşidiydi bu. Başka bir akademisyen ya da bilim adamı olsa benimle alay ederdi, sen etmedin. Hep yeni olana açıktın. Sana bu yüzden hayrandım. Peki, iş nerede sarpa sardı? Sana haddinden fazla hayrandım, dedi peri. Aşık olduğumuz kişiyi bazen o kadar büyütürüz ki zihnimizde bir bakmışsın adeta tanrı olmuş çıkmış ve aşkımıza karşılık bulamadığımızda bu sefer de yok ederiz tanrıyı, bir hamlede. Aşk da inanç gibi aslında, diye devam etti peri. Sonucunu bilmediğin, bilemeyeceğin halde koyuvermek kendini. Bu dünyada birçok şey inanç işi aslında. Bir kitap yazmak, yeni bir şehre yerleşmek, sonunu bilmediğin maceralara atılmak. Hepsi bir nevi inanç işi. Aşk bu duyguyu perçinliyor. Deli bir esriklik. Kendi sınırlı varlığının ötesinde biriyle bağ kurmanın güzelliği. Ama işte insan kendini aşka ya da inanca fazla kaptırırsa dogmaya dönüşüyor her şey. Ne aşkı ne inancı abartmamalı. Hiçbir şeyi putlaştırmamalı. Böyle devam etti. Sesi giderek güçlendi. Gözleri karanlığa uyum sağladı. Yaralı elinde yanıp sönen bir cep telefonuyla Oxford'un hemen dışındaki bir evde bulunan yalnız bir adama ders vermeyi sürdürdü. Bunun tersi de olabilirdi pekala. Azur tehlikede, peri güvende olabilirdi. Bugün peri öğretmendi. Azur öğrenci. Roller habire değişirdi alemde. Atomlar yerlerinde durmazdı. Hep hareket halinde. Hayatın şekli çemberdi ve çemberde her nokta merkeze eşit mesafedeydi. O merkeze ister Tanrı ismini ver, ister aşk, istersen bambaşka bir şey. Yalıya yaklaşan polis arabalarının siren seslerini duydu. Birkaç dakika içinde her şey değişecekti. Ya yepyeni bir başlangıç ya da erkenden geliveren bir son. Telefon aniden kapanıverdi. Azur'un nefesini nefesinde hissetti. Yüreği yüreğinde çarptı. Usulca dolabın kapağını açtı. Dışarı çıktı. Bir adım attı özgürlüğe peri. Bir adım daha. Kitabın sonu. Sayfa 418. 16 Ocak 2017. Seslendiren Mine Utku Almaç. E-mail adresi mine.almac@gmail.com.